Ayrım 36, Uygarlık Tarihi, sayfa 344. Sevr Anlaşması sizce hangi planları uygulamaya koymuştur? 1. Dünya Savaşı sonrası gelişmeler. 1. Dünya Savaşı'ndan galibiyetle çıkanlar, sürekli bir barış sağlayacak konferansın Paris'te toplanmasını kararlaştırmışlardı. Bu konferansa bağlaşık devletlere karşı savaşmış ya da onlara savaş ilan etmiş olan 32 devleti çağırmışlardı. Ancak söz konusu devletleri 3 gruba ayırmışlar. Böylece 5 büyük devlet yetkiyi kendi ellerinde toplamışlardı. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya. Bu devletlerin başbakan ve dışişleri bakanlarından oluşan Onlar Konseyi en yetkili kurul kabul edilmişti. Ayrıca kimi sorunlarda Japonya'nın dışında öteki devletlerin katıldığı Dörtler Konseyi öngörülmüştü. Baş gösteren anlaşmazlık yüzünden İtalya bir ara konferanstan çekilince de ABD Başkanı Wilson ile İngiliz Başbakanı Lloyd George ve Fransa Başbakanı Clemenceau dünya barışı adına kararlar almaktan çekinmemişler, böylece üç büyükler denen güç odağını oluşturmuşlardı. Paris Barış Konferansı, Fransızların gururunu okşamak için Bismarck'ın Alman İmparatorluğunu ilan edişinin yıl dönümünde 18 Ocak 1919'da açıldı. Konferansa yenilen ülke temsilcileri çağrılmadı. Konferans sonunda Almanya temsilcisi çağrılarak anlaşmayı imzalaması emredildi. Paris'in banliyösü Versailles'de imzalanan anlaşmaya göre Almanya bir daha kendine gelemeyecek şekilde cezalandırılıyordu. Yenilen diğer ülkelerde benzer anlaşmaları imzalamak zorunda bırakıldı. Osmanlı Devleti ile yapılacak anlaşma konusunda devletler paylaşım planlarında anlaşamadığından Londra, Sanremo ve Spa'da ayrı konferanslar düzenlendi. Nihayet yine Paris'in Sèvres kasabasında 10 Ağustos 1920'de Osmanlı temsilcileri Hadi Paşa, Reşat Halis, Rıza Tevfik 433 madde tarafından Sèvres Anlaşması imzalandı. Fakat Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki ulusal mücadelenin başarıya ulaşmasıyla ölü doğmuş bir anlaşma oldu. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı ve Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve eşit koşullarda dünyadaki yerini aldı. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nin imzaladığı barış anlaşması hangi süreçten geçerek imzalanmıştır? 1919 Barış Konferansı'nın sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 1. Avrupa'da 7 yeni devlet yaratıldı. Çekoslovakya, Yugoslavya, Finlandiya, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya. 2. Wilson'ın halkların kendi kaderini tayin hakkı, self-determinasyon ilkesi benimsenmiş gözüküldü. Ancak sınırlar egemen devletlerin belirlediği şekilde gerçekleşti. Ama yine de Avrupa'da milliyetçi akımların güçlenmesine zemin hazırladı. Self-determinasyon ilkesinin pek çok farklı dili konuşan Doğu Avrupa'da uygulanmasının güçlüğü anlaşıldı. 3. Fransa'nın ısrarları üzerine Almanya'nın ağır biçimde cezalandırılması Alman halkında olumsuz tepkilere yol açtı ve Hitler'in iktidara gelmesine zemin hazırladı. 4. ABD Kongresi Versay Anlaşması'nı onaylamadı. Aslında Amerikan Kongresi inziva politikasına başka deyişle Avrupa'nın iç işlerine karışmama ilkesine geri dönmek niyetindeydi. 5. ABD'nin bu tutumu Fransa'yı tedirgin etti ve bu nedenle Almanya'yı izole etmek için onun komşuları ile ittifak anlaşmaları yapmaya başladı. 6. Anlaşmanın onaylanmaması kuruluş fikri Wilson'a ait olan Milletler Cemiyeti'ni zayıflattı. ABD Başkanı Wilson ve Milletler Cemiyeti. 1913'te ABD'nin 28. Başkanı olan Woodrow Wilson, Dünya Savaşı'na kadar Monroe doktrini ve açık kapı ilkesi adı verilen iki ana ilkeyi dış politika esası olarak belirledi. Birincisiyle Avrupa devletlerini kıtadan uzak tutmaya çalışırken diğeriyle de Amerika'nın dışa açılımı sağlanmak istenmekteydi. Bu nedenlerle de başlangıçta Amerika'yı savaştan uzak tutmaya çalıştı. Ancak Alman denizaltılarının Amerikan ticaret gemilerini 1915 ve 1917'de torpillemeleri üzerine Wilson'ın Almanya'ya savaş ilan isteği 50 red oyuna karşı 373 oyla kabul edildi. Çünkü Almanya'nın Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu'da önemli ölçüde nüfus sahibi olması ABD'nin açık kapı ilkesine büyük darbe vuruyordu. Özellikle Atlantik'te dolaşan Alman denizaltıları Amerikan ticaret gemilerine saldırınca denizlerdeki serbest dolaşım önlenmiş, Amerikan ekonomisi zarar görmüştü. ABD'nin savaşa girdiği süreçte İngiltere ve Fransa'da barış şartları ile ilgili görüşler ileri sürmekteydi. Bu nedenle Wilson, Fransa ve İngiltere'nin barış koşullarını kendi çıkarları lehine belirlemelerinden çekiniyordu. Bu ortamda Albay Hus'tan barış koşullarının belirlenmesi sırasında ABD ulusal çıkarlarını temsil edecek esasların saptanması için bir kurul oluşturulmasını ve bir memorandum hazırlanmasını istedi. The City College Başkanı Meses ve gazeteci Walter Lippmann'ın içinde bulunduğu kurulun 22 Aralık 1917, 2 Ocak 1918 ve 4 Ocak 1918'de yayınladığı raporlar Wilson ilkelerini oluşturdu. Barış koşulları konusunda İtilaf Devletleri ile Amerika arasındaki temel fark şuydu. Biri Türkiye'nin tamamen haritadan silinmesini planlarken diğeri parçalara ayrılmış Ermenistan, Suriye, Mezopotamya ancak varlığını sürdüren bir yapıyı tercih ediyordu. Çünkü ABD'nin bölgede oldukça çok sayıda vatandaşı ve misyoner okulları bulunmaktaydı. Yapılan tüm bu çalışmalardan sonra ABD Başkanı 8 Ocak 1918'de kendi adıyla anılan ilkelerini ilan etti. Bu ilkelerin 14. maddesi şöyleydi. Küçük, büyük devletlere karşılıklı olarak siyasi bağımsızlık ve arazi bütünlüğü sağlamak maksadıyla özel anlaşmalarla bir genel milletler cemiyeti teşkil olunmalıydı. Böylece kuruluş fikri ABD Başkanı Wilson'dan kaynaklanan cemiyet 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı'nda görüşülmüş ve nihayet dünya barışının kalıcı kılınması, anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi, büyük devletlerin olduğu kadar küçük devletlerin de bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak, adalete dayalı yeni bir dünya düzeni kurmak ve benzeri amaçlarla 8 Ocak 1920'de İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu. Ancak Wilson'ın bir dünya örgütü olarak düşündüğü Milletler Cemiyeti, Wilson'ın seçim yenilgisi ve yeni başkan Harding'in Avrupa politikasından uzak durma ilkelerini benimsemesiyle kuruluşu ABD boyutundan yoksun bıraktı. Diğer kanat güç Sovyetler Birliği zaten kuruluşun dışında bırakıldığından Milletler Cemiyeti, Avrupa içinde güvenlik sistemi kurmayı amaçlayan iki Avrupa devletinin İngiltere, Fransa elinde kaldı. Özetle kuruluştaki düşünce ve amaçların aksine Milletler Cemiyeti bir Avrupa örgütü olmaktan kurtulamadı. En güçlü devletlerin yer almadıkları, alanların ise Milletler Cemiyeti'nin amacı konusunda görüş birliğine varamadıkları İngiltere, Fransa, bu kuruluş daha doğuşunda sakatlanmıştı. İşleyişte de kuruluş amacına uygun hareket etmedi. İçerisinde yer alan emperyal devletlerin söz sahibi olduğu, güçsüz devletlerin hakkının yenildiği bir ortam oluştu. Örneğin 400 yıllık Osmanlı vilayeti olmasına ve yaşayanların büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturmasına rağmen İngiltere'nin lehine kararlar verilerek Musul İngiliz egemenliğine bırakıldı. Görüldüğü gibi Milletler Cemiyeti pek çok eksiği, sakıncayı beraberinde getirmekteydi ve müttefiklerin elinde yeni bir tip emperyalizm olan manda sistemini genişletmek amacıyla kullanılıyordu. Böylece Wilson ilkelerine karşı gelinmeden emperyalist amaçlara bir kılıf bulunmuştur. Savaştan sonra kendi kendini idare edemeyecek ülkelere bir vesayeti vekil tayin edilecekti. Bu sömürgeciliğin 1. Dünya Savaşı sonrasının ad değiştirmiş şekliydi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve lideri Mustafa Kemal'in o dönemde izlediği tam bağımsızlıkçı politika sayesinde Milletler Cemiyeti'ne davet üzerine üye olundu. Bu durum Milletler Cemiyeti tarihinde ilk ve tek uygulamadır. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Sevr Anlaşması için niçin ölü doğmuş bir anlaşma yorumu yapılmaktadır? İki Savaş Arası Dönem. İki Savaş Arası Dönem, Avrupa'nın ve sonra dünyanın bir dünya savaşından başka bir dünya savaşına girişini hazırlayan dönemdir. Bir büyük savaşı bitiren barışı düzenlemelerinin içinde, başka büyük bir savaşı oluşturan unsurların nasıl konulduğu, bunların savaşın çıkışını nasıl etkilediği, saldırgan devletlere karşı öteki barışçı devletlerin nasıl etkili bir cephe oluşturamadıklarını ve Avrupalı devlet adamlarının yakın tehdit ve tehlikeler karşısındaki aymazlıkları dönemin genel karakteristiğidir. Bu dönemin daha kolay anlaşılabilmesi için iki alt döneme ayırabiliriz. Geçici Barış Dönemi 1919-1929 ve Barışın Yıkılması Dönemi 1929-1939. Geçici Barış Dönemi 1919-1929. ABD'nin Milletler Cemiyeti'ne girmemesi ve Fransa'nın Almanya üzerinde baskı kurmak amacıyla öncülük ettiği anlaşmaları onaylamaması üzerine Fransa Almanya'yı kıskaca alacak şekilde ittifak anlaşmalarına girişti. Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde en çok ihtiyaç duyulan şey barıştı. Ancak Fransa'nın tasarladığı barış, Almanya ile Sovyetler Birliği'nin toprak kayıpları ile Avusturya-Macaristan'ın dağılmış haliydi. 1925'te Avrupa devletlerinin imzaladığı Locarno Anlaşmaları, bütün sınırların güvenliğini ve bütün anlaşmazlıkların görüşmeler yoluyla çözümlenmesini karara bağlıyordu. Geçici barış döneminin önemli konularından birisi de silahsızlanma meselesidir. Başkan Wilson'ın yer verdiği silahsızlanma meselesi şöyleydi. İç güvenliğin gerekleri göz önünde tutularak silahlanmalarda en büyük indirimler sağlanmalıdır. Bu düşünce Milletler Cemiyeti'nin 8. maddesinde de aynı şekilde yer aldı. Silahsızlanma ile ilgili yapılan ilk girişim Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı'ydı. ABD'nin buradaki amacı Uzak Doğu'da giderek güçlenen Japonya'nın sınırlandırılmasıydı. Kasım 1921'de başlayan ABD-Japonya görüşmeleri bir dizi anlaşmanın imzalanmasıyla 6 Şubat 1922'de sona erdi. Silahsızlanma ile ilgili diğer bir girişim Londra Deniz Silahsızlanma Konferansı'ydı. Burada da daha önce Washington'da büyük gemiler için getirilen kısıtlamalar küçük gemiler için getirilmeye çalışıldı. Dönemin en önemli gelişmesi ise Fransa Dışişleri Bakanı Briand ile ABD Dışişleri Bakanı Kellogg'un karşılıklı teklifleri üzerine gelişen savaşı bir ulusal politika aracı olarak kullanmaktan vazgeçme taahhüdünün tüm dünya devletlerince imzalanacak çok taraflı bir anlaşmada yer alması düşüncesiydi. Bu iki devletin girişimleri sonucunda 27 Ağustos 1928'de ilk önce 9 devlet, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya arasında imzalanan Briand-Kellogg Paktı veya Paris Paktı'na göre bu ülkeler anlaşmazlıklarını savaş yoluyla çözmeyeceklerini ve her zaman barışçı girişimleri ön planda tutacaklarını taahhüt etmekteydi. Tüm bu barışçıl girişimlere rağmen devletlerin silahlanma süreçleri de belirli bir gizlilik altında sürdürülüyordu. Nitekim 1920'li yılların sonunda Locarno ve Briand-Kellogg anlaşmaları, Milletler Cemiyeti, Fransa-Almanya görüş ayrılığının sona erdirilmesi, cemiyet toplantıları ve refahın genel olarak yeniden sağlanması, uluslararası ilişkiler yönünden Dünya Savaşı'nın nihayet sona erdiğine işaret ediyor gibi görünüyordu. Ancak 1-2 yıl daha geçtikten sonra maliye ve sanayi alanlarında yaşanan perişan edici çöküntü bu uyumu sarsmış ve Japonya, Alman, sonraları İtalyan milliyetçilerinin mevcut düzene yönelttikleri eleştirilerle etkileşim içine girmişti. Çok kısa bir süre içinde savaş bulutları yeniden kendini göstermeye başlamıştı. Korku, nefret ve güvensizlik gitgide artıyor, ekonomik ve siyasal krizler çoğalıyordu. Bu karmaşa ve düzensizlik totaliter rejimlerin gelişmesi için elverişli ortamı oluşturdu. Bunun sonucunda kısa bir süre içinde Rusya, İtalya, Almanya ve İspanya'da totaliter rejimler iş başına geçti. Locarno anlaşmalarının önemi nedir? Rusya'da Bolşevik devrimi, Çarlık'tan Sovyet Rusya'ya. 13 Şubat 1917'de Rusya'nın başkenti Petrograd'da açlık çeken insanların, özellikle de kadınların öncülüğünde barış ve ekmek diye başlayan ayaklanma kısa zamanda ülke geneline yayıldı. 300 yıllık Rus çarlığı başkentinde yoğunlaşan kitle eylemleriyle birkaç gün içerisinde yıkıldı. Şubat devriminden sonra Kerenski başkanlığında Bolşeviklerin katılmadığı geçici bir hükümet kuruldu. Ancak geçici hükümetin kendini iktidar yapan kitlelerle giderek bağını koparması ve düzeni sağlama adına onların karşısında yer almasıyla Bolşeviklerin önderliğinde Ekim ayındaki ayaklanma ile Paris Komünü'nden sonra ilk kez bir sosyalist iktidar kuruldu. Ekim devriminden hemen sonra bir dizi ekonomik, sosyal ve idari düzenlemeler getirildi. Toprak mülkiyeti kaldırıldı. Özel çiftlikler devletleştirildi. İşçiler 8 saatlik iş gününe kavuştular. Ancak savaş sürecinin ülkeyi oldukça yıpratması nedeniyle 1919 başlarında ürünlere devletçe el konulmaya başlandı. Savaş komünizmi. Lenin'in ölümünden sonra 1924 Stalin iktidara geldi. Özellikle Troçki'nin yurt dışına sürülmesiyle başlayan süreç, gelecek 10 yılda idam, hapis ve toplama kamplarıyla donatılmış parti içi kanlı bir iç hesaplaşmasının başlangıcı oldu. Hiçbir devrim kendi evlatlarını bu ölçüde yememişti. 1927-1937 arasındaki 10 yıl politik baskının yanında dev boyutlu sosyal ve ekonomik atılımların gerçekleştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde 3 temel kalkınma girişimi görülür. Çiftliklerin kolektifleştirilmesi, hızlı sanayileşme ve eğitimde devrim. Gelişmiş kapitalist ülkeler 1929 dünya ekonomik bunalımının yıkıcı etkileriyle uğraşırken Sovyetler Birliği bu üç alanda şaşırtıcı bir gelişme sağladı. 1920'lerin açlık ve yoksulluk altındaki bu köylü ülkesi 20 yıl içinde ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük sanayi ülkesine haline geldi. İtalya'da faşizm 1928-1939. Sovyet Rusya'dan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni rejimlerden biri de İtalya'da faşizm olmuştur. Faşizm bir tür sağ otoriter idare biçimidir. Bir kuramdan daha çok bir eylem biçimi olarak başlamış, faşistler iktidara geçtikten sonra kuramlarını geliştirmiştir. Mussolini belirli bir süreç içerisinde iktidarı ele geçirdikten sonra faşizmin bir felsefeye gereksinimi olduğuna karar verdi. Bu görevi de uzun süreden beri Hegelci felsefenin İtalyan okuluyla özdeşleştirilen Giovanni Gentile'ye verdi. Gentile'nin elinde hazır Hegel devlet kuramı vardı ve çok zamanı olmadığından bunu kullandı. Mussolini, Gentile'nin kendisine sunduğu öneriyi aldı ve sonuç olarak İtalyan faşizminin kuramının bir devlet kuramı, devlet üstünlüğünün, kutsallığının ve her şeyi kapsar oluşunun kuramı olduğunu ileri sürdü. Politik terörün egemen olduğu faşist düzen, iş gücüyle sermaye, endüstri ve tarımı ulusal uyuşum, armoni adı verilen büyük sermaye grupları ile toprak sahiplerinin belirleyici olduğu korporasyon örgütlerini de bir araya getirdi. Daha sonra Mussolini aşırı faşist kanunlar adıyla bilinen yasaları çıkardı. Bu yasalar bütün demokratik hak ve özgürlükleri kaldırıyor, sansürü ve diktatörlüğü getiriyordu. İtalyan hükümeti ve faşist parti birleştiriliyor, böylece Mussolini İtalya'nın tek hakimi oluyordu. Mussolini sınırsız bir özgürlük içerisinde devlet kurumlarını özelleştirerek İtalyan halkını sonu kanla bitecek bir maceraya sürüklerken aynı yıllarda Atatürk yoksul Anadolu'da devletçilik yoluyla mucizeler yaratıyor, sosyal bir halk devleti kuruyordu. Yoğun devlet desteği ve yüksek gümrük duvarlarıyla korumaya alınan sanayi üretiminde belirli artışlar oldu ama bu artışlar İtalya'yı zengin bir sanayi ülkesi haline getirmeye yetmedi. Dış pazar yetersizliği kronik bir sorun halinde baskısını sürdürdü. Bu amaçla 1923'te Yugoslavya'dan Fiume, 1927 Arnavutluk, Libya'nın sömürgeleştirdiği Habeşistan işgali gerçekleştirildi. Tüm bu emperyalist girişimler yetmiyormuş gibi 1934'ten sonra yoğun bir silahlanmaya gidildi. Ekonomi bu gelişmelerle kısa sürede canlandıysa da İtalya ve dünya kendini büyük bir çatışmanın içinde buldu. Almanya'da nasyonel sosyalizm, nazizm. Nazizmin kurucusu Adolf Hitler, evlilik dışı bir ilişkiden 1886 yılında bir sınır köyünde doğdu. Bütün yöre halkı gibi o da kaba, zevklerine düşkün, karanlık yaşantılı biriydi. Sağlıksız bir aile ortamında, sevgisiz, dengesiz ilişkiler içinde büyüdü. 16 yaşında okulu bıraktı ama ailesi zor durumda olmasına karşın bir işe giremedi. Yoksulluk yılları içerisinde Yahudi düşmanlığı, aşırı milliyetçi ve ırkçı düşünceler edindi. Münih'te İşçi Partisi adlı küçük bir milliyetçi gruba girdi ve bu partinin adını 1920'de Nasyonal Sosyalist Parti olarak değiştirerek başına geçti. Bu parti yeni adıyla 1920-24 arasında toplumda giderek sivrildi. Hatta Hitler'in 1923'te Mussolini'nin Roma yürüyüşü benzeri Berlin yürüyüşünü düzenlemesi onun tutuklanmasıyla sonuçlandı. 5 yıl ceza aldı ve Mein Kampf, Kavgam adlı kitabını burada yazdı. 1924-29 yılları arasında bu nedenle parti zayıfladı. Nitekim 1924 seçimlerinde Sosyal Demokratlar %33 oy alırken Nasyonal Sosyalist Parti yalnızca %3 oy almıştı. 1929 dünya ekonomik bunalımının tüm dünya gibi Alman ekonomisini de olumsuz etkilemesi, daha Dünya Savaşı'nın olumsuz koşullarını üzerinden atamayan Almanya'da kaos ortamı yarattı. Bu durumdan kendi ve parti çıkarlarına yararlanmak isteyen Hitler, partide militarist bir örgütlenmeye giderek hücum kıtaları SA ve muhafız kıtaları SS oluşturdu. Naziler Komünist ve Sosyal Demokrat Parti taraftarlarına, işçilere, Yahudilere, bunların binalarına, yayın organlarına saldırarak sokak egemenliğini ellerine geçirdi. Ekonomik buhranla birlikte ortaya çıkan işsizlik ve durgunluk halkın Nazi Partisi'ne destek vermesini sağladı. 1928 yılı seçimlerinde 810 bin, %2 oy alıp sadece 12 milletvekiline sahip olan parti, 1930 seçimlerinde oy oranını %18,3, 6 milyon 409 bin oya yükselterek 107 milletvekiliyle parlamentoda ikinci büyük parti haline geldi. 1932 seçimlerinde hücum kıtaları SA'nın ağır baskı ve terörüne rağmen Naziler yine çoğunluğu sağlayamadı. Ancak oy ve milletvekili 13 milyon 745 bin oy, 230 milletvekili sayısını arttırarak Almanya'nın en büyük partisi oldu. Hitler parlamento çoğunluğunu ele geçirmek için bir kez daha Kasım 1932 seçime gittiyse de amacına ulaşamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Hindenburg 30 Ocak 1933'te başbakanlığı kendisine verdi. Devlet gücünü ele geçiren Hitler bir kez daha seçime gitti. Baskı, şiddet ve terör altında gerçekleştirilen bu seçimde 5 Mart 1933 çoğunluğu sağlayamadı. Ancak yine de oy oranı ve milletvekili sayısını arttırdı. %44 oy, 288 milletvekili. Bu seçim Almanya'nın son çok partili seçimiydi. Hitler 1933'te tutuklattırdığı komünist ve sosyal demokrat milletvekillerinin olmadığı meclisten hücum kıtaları SA ve muhafız kıtaları SS'in tehditleri altında 4 yıl için olağanüstü yetkiler istedi ve tam yetki yasası olarak tanımlanan yasayı kabul ettirdi. 1934 Ağustos'unda Hindenburg'un ölümü üzerine hükümet başkanlığının yanında devlet başkanlığını da alarak Almanya'nın führeri haline geldi. Daha sonra bütün partileri yasaklayarak diktatörlüğünü kurdu. Böylece 1945'e kadar sürecek Nazi iktidarı başlamış oldu. Hitler iç politikada Nazilere tam teslimiyet dışında hiçbir şeyi tanımıyordu. Ayrıca saf Alman ırkını Yahudiler, Slavlar ve diğer düşük ırklardan temizleyerek oluşturabileceği düşüncesiyle toplama kampları, fırınlar ve sürgünlerle amacına ulaşmaya çalışıyordu. Dış politikada ise üç aşamalı bir plan uygulamaktaydı. 1. Almanya'nın Versailles Barış Anlaşması'nın sınırlayıcı ağır koşullarından kurtarılması. 2. Almanya'nın dışında yaşayan bütün Almanların birleştirilmesi, tek ulus, tek devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi. 3. Hayat sahası teziyle Almanya'nın refah seviyesinin artırılması. Hitler'in ismini koyduğu bu tez, Almanya'nın emperyalist bir politika sürdüreceğinin en belirgin işaretiydi. Japonya. Japonya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Uzak Doğu'nun en güçlü devleti haline geldi. Bu süreçte İngiltere'nin desteği de önemliydi. Nitekim Uzak Doğu'da Rus ve ABD yayılmasına karşı İngiltere, Japonya'yı bir denge unsuru olarak görmekteydi. Ancak bir süre sonra Japonya'nın Çin üzerindeki emperyalist istekleri, planları yüzünden İngiltere ile ilişkileri bozuldu. 1930'lardan itibaren dünyadaki dengeleri gözeten Japonya, Uzak Doğu'da yayılmaya başladı ve önce Mançurya'yı işgal etti ve bölgenin denetimini 1932'de eline aldı. Bu ortamda ne ABD, ne Sovyet Rusya, ne de Milletler Cemiyeti etkin olarak bir şey yapamadı. Bu ortamdan yararlanmak isteyen Japonlar, Çin ile savaşa girişti ve ABD'nin protestolarını aldırmayarak Çin'in iç kısımlarına doğru ilerledi. Japonya'nın bölgedeki üstünlüğü ele alması Pasifik'teki güç dengesini bozdu. Durumdan rahatsız olan ABD başta olmak üzere Sovyet Rusya ve İngiltere Çin'e yardıma başladılar. Bölgedeki gerilim 2. Dünya Savaşı'nın 2. yılında Japonya'nın ABD'nin Pasifik'teki deniz üssü Pearl Harbor'a hava saldırısıyla en üst düzeye ulaştı. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı. İki Dünya Savaşı arası dönemin en önemli ekonomik gelişmesi Büyük Buhran adı verilen ve tüm dünya ülkelerini etkileyen ekonomik bunalımdır. Ekonomik bunalımın bazı unsurları, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede var olmasına rağmen krizin başlangıcında dünyanın birkaç önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden birisi olan New York, Wall Street borsasının çöküşü rol oynadı. Kriz ABD'den bütün dünyaya yayıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin alacaklarından vazgeçmesine rağmen refah seviyesi oldukça yüksekti. Ancak bu durum tüm sektörler için geçerli değildi. Örneğin 1921-25 arası üretim %26 artarken maaşlar %14 oranında arttı. Maaşları zaten yetersiz olan halk tüketim olanaklarını kısıtladı. Halkın alım gücünün gerilemesine rağmen kârlar hala büyük boyutlara ulaşmaktaydı. Bu nedenle ellerinde yoğun sermaye birikimi olan zenginler üretim sektörü yerine paralarını borsaya yatırmaya başladılar. 1925'lerden itibaren borsadan çok yüksek kârlar etmeye başladılar. Borsanın çılgın artışı onu ekonomik gerçeklerin dışına taşıdı. Borsadaki hisse fiyatları 4'e katlanırken üretim 2 katına bile çıkamadı. Milli gelir ise sadece 3'te 1 oranında artabildi. Küçük bir karışıklık bu kağıttan şatoyu yerle bir edebilirdi. 1929'un yazında Amerikalı yetkililer kredileri kısıtlamaya karar verdiler. Bu da çöküş için psikolojik ortamın yaratılmasını sağladı. Çöküş 23 Ekim 1929'da patladı. Birbirini takip eden 22 gün içerisinde kurlar çöktü. 12 milyon hissenin satışa sunulduğu 24 Ekim Kara Perşembe'den sonra 29 Ekim Kara Salı'da bu rakamlar 16 milyonla rekor düzeye ulaştı. Birkaç hafta içinde hisse fiyatları %40 oranında düştü. Pek çok kişi iflas etti, iş yerleri kapandı ve Amerikan ekonomisi felç oldu. Amerikan krizinin etkileri dağılacağı güne kadar güdümlü bir ekonomi taraftarı olan Rusya'nın dışında bütün dünyayı etkiledi. Bunda iki temel faktör belirleyici rol oynadı. Ham madde fiyatları ve Amerikan sermayesine bağımlılık. Amerikan ekonomisindeki buhran, Amerika'nın ithalatını azaltması, diğer devletlere verdiği borçları geri istemesi ve yeni krediler açılmasını durdurması sonucunda Avrupa'da da hızla yayıldı. Kriz ilk önce Amerikan sermayesine bağımlı Avusturya gibi ülkeleri vurdu. Buradan Avusturya bankaları ile iyi ilişkileri olan Almanya'ya sıçradı. Almanya'nın ödeme güçlüğüne düşmesiyle ondan alacakları savaş tazminatları üzerinden plan yapan İngiltere ve Fransa'nın krize girmesine neden oldu. ABD hükümeti Avrupa ülkelerinin savaş borçlarının ertelenme isteğini geri çevirince ekonomik buhran daha da yoğunlaştı. Artık hükümetler borçlarını ödeyemez, bütçelerini denkleştiremez hale geldi. Tarım ve ham madde fiyatlarının düşüşüyle fabrikalar birbiri ardınca kapanmaya başladı ve ekinler tarlalarda çürümeye terk edildi. Ekonomik bunalımdan çıkış için çeşitli yollar denendi. İthalat azaltıldı, ihracat artırılmaya çalışıldı. Devletler kendi ürettikleri ürünlerinin rekabet gücünü koruyabilmek için gümrük duvarlarını yükselttiler. Üretimde kota sistemi, tüketimde karne sistemi uygulanmaya başlandı. Ticareti artırabilmek için ulusal paralarının değerini düşürdüler. Örneğin 1934'te ABD dolarının değerini %41 oranında devalüasyona tabi tuttu. Tüm geçerli paraların değerlerini aynı oranda düşürmesi, yöntemi etkisiz hale getirmekle beraber uluslararası geçerliliği olan paraların sterlin, dolar, frank savaşımına da dönüştü. Ekonomik bunalımın yarattığı işsizlik, açlık, yoksulluk geniş halk kitlelerinin otoriter yönetimlere eğilimlerini artırdı. Bu toplumsal durumun yarattığı siyasal sonuç ise diktatörlüklerin kurulması oldu. Böylesi ortamda halka ekmek ve iş vaat eden diktatörler aç kitlelerin desteğini kolayca elde etmişler ve İkinci Dünya Savaşı'nın en belirleyici rollerini paylaşmışlardı. Ekonomik bunalıma yönelik bazı belirtiler olmasına rağmen krizi asıl başlatan olay nedir? İkinci Dünya Savaşı nedenleri. 1. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin dayatmalarıyla oluşan şartları ağır anlaşmalar. 2. Dünya Savaşı sonrası emperyalist çıkarlar doğrultusunda çizilen yeni sınırlar, milliyet ilkesinin göz önünde bulundurulmaması. 3. Milletler Cemiyeti'nin barışı koruyacak, savaşı önleyecek yapıya sahip olmaması. 4. Almanya'nın her fırsattan yararlanarak Versailles koşullarını esnetmesi. 5. İtalya'da faşizmin, Almanya'da nazizmin ortaya çıkışı. 6. Militarist eğilimlerle birlikte emperyalist düşüncenin de artması, ırkçılık ve saldırganlık. 7. Avrupa ülkelerinde Mussolini ve Hitler'e istediklerini vererek yatıştırma politikasının başarısızlığı. 8. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve korumacı ekonominin getirdiği yüksek gümrük duvarlarının devletler arası rekabete ve sürtüşmelere yol açması. 9. Hitler'in hayat sahası ve Almanya'yı dünyanın hakimi yapma çaba ve arzusu, hakimiyet hırsı. 10. Savaşan taraflar, mihver devletleri, Almanya, İtalya, Japonya, müttefikler, İngiltere, Fransa, ABD, SSCB şeklinde bloklanması. 36. ayrımın sonu, sayfa 352.